Olsun yanında durabilmek gerekiyor ve bu zulümdür. Bu emri, bu orantısız güç kullanımı emrini kim vermiştir? Ortada böyle bir emir yoksa bu memurlar neden böyle davranmışlardır? Bu soruların açıklığa kavuşması gerekiyor. Bugün Gezi davası görüldü bir kez daha. Davadan tahliye kararı çıkmadı. Gezi davasına bakacağız birazdan. Çağlayan Adliyesi epey kalabalıktı. Gezi davasında yargılananlara destek olmaya gelenler vardı. Bugün hareketli bir gündü. Bugün yeni bir haftanın başlangıcı. Yeni bir dönemin, hayatlarımızda yeni bir dönemin başlangıcı olsun. Bahar yakındır. Öyle hissediyoruz. 21 Mart bugün, hava hala ısınmış değil Türkiye'nin pek çok yerinde. Ancak baharın müjdecisi Nevruz kutlanıyor yakılan ateşlerle. Sizi önce Diyarbakır'a götüreyim. Diyarbakır'da yüz binlerce kişi bir aradaydı. Çok kalabalık ve coşkulu bir Nevruz kutlaması vardı. Önce Diyarbakır.
Nevruz ateşi Diyarbakır bağlarda yandı. Baharın gelişini büyük bir kalabalık kutladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Nevruz alanına sefer yapmadı. Alana yürüyerek gidenlere zaman zaman polis biber gazı ve tomalarla müdahale etti. Kontrol noktalarında yığılmalar olunca gerilim yaşandı. Kutlamalar sırasında yüzün üzerinde kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları büyük bir coşkuyla devam ediyor.
HDP adına kutlamada eş genel başkan Pervin Buldan konuştu. Buldan Nevruz meydanından barış çağrısı yaptı.
Barışın etrafında büyük bir kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bu topraklarda yaşayan bütün halklarla birlikte büyük barışın aciliyetini bir kez daha buradan vurguluyoruz. Evet, barışlar, barışlar bu ülkeye geldiği zaman, bütün ülkelere geldiği zaman arkasından nelerin geleceğini biliyoruz.
Kutlamada Ahmet Türk de söz aldı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için çağrı yaptı. Cezaevindeki siyasetçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven'in mesajları okundu. Kutlamalara çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve akademisyen de katıldı. Gün boyu konserler verildi.
İstanbul'daki Nevruz kutlamalarını da göstereceğim bülten içerisinde. Hemen siyasete geçelim. Acaba son seçim yasası değişikliğiyle seçimden hemen önce HDP'nin kapatılma olasılığıyla iktidar neye hazırlanıyor? Muhalefet bunu tartışıyor. Daha da tartışılacak AKP ve MHP'nin ortak hazırladığı seçim yasası teklifine ilişkin tartışmalar hız kesmiyor. Muhalefet Cumhur İttifakı'nın yeni seçim yasası hamlesini iktidarın taktik savaşı olarak nitelendiriyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu tüm bu tartışmalar ışığında 6 parti liderine çağrıda bulunuyor. Millet İttifakı'nın içinde yan yana görüntü vermiş olan 6 parti liderine. Meclis çoğunluğunu biz nasıl sağlayacağız, onu ön yargısız konuşmalıyız diyor. İşte muhalefetin hazırlığı.
İktidar taktik savaşı başlattı. Çok güçlü bir dip dalga geliyor. Siyasi tarihimiz, demokrasi tarihimiz bize gösteriyor ki eğer bir iktidar güç kaybetmeye başlamışsa ve taktik manevralara yönelmişse genellikle o taktiğin altında kalıyor.
Şimdi siyasi partiler yasasını değiştirmek istiyorlar. Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye.
Nafile, beyhude, boşa kürek çekiyorlar, boşa. Ben buradan otoriter ittifakın büyük ve küçük ortağı Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Sizin entrikalarınız bize vız gelir vız.
Muhalefet iktidarın koltuğunu korumak için taktik savaşı verdiğini iddia etti. Cumhur İttifakı'nın seçim kanunundaki değişiklik teklifi liderlerin hafta sonu mesaisinin en önemli gündem başlığıydı.
Bir kere iki varsayım var bütün bu düzenlemeler. Bir siyasi mühendislik tarafı var. Bir de siyasi ahlaksızlık tarafı var, açık söyleyeyim.
İttifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz.
Eğer bir siyasetçi koltuğuna mahkum olmuşsa ve koltuğunu korumak için yasalar değiştiriyorsa, artık bilin ki o siyasetçinin bu ülkeye hiçbir yararı olmaz.
Elinizden geleni ardınıza koymayın diyorum. Ne biliyorsanız yapın diyorum. İstediğiniz dalavereyi çevirin. Masa başında üretilen matematik formülleriyle, entrikalarla, dalaverelerle seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanılır, meydanda.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu. Yeni seçim yasası teklifinin Millet İttifakı'nı bölmeyi hedeflediğini söyledi. Altı lider, meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını ön yargısız konuşmalı dedi.
Bizim kendi kademelendirmemizi kendimizin yapmamız gerekebilir. Bizim liderler olarak bize düşen görev şu anda, tekil çıkarlar peşine, tam da iktidarın istediği gibi, hiçbir ön yargı olmadan, hiçbir parti çıkarı gözetmeden liderlerin oturup, bu seçimde yasamaya en fazla ne kadar milletvekili sokabiliriz? Ya da tersinden söyleyelim, bu Türkiye otoriterleştirmek isteyen iktidarın en az milletvekili almasını nasıl sağlayabiliriz sorusuna cevap oluşturacak şekilde davranmamız lazım.
Siyaset, çarşamba günü toplanması beklenen seçim kanunu değişikliklerinin görüşüleceği komisyona dikkat kesildi.
Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli önlerine haritayı koymuşlar. Masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. Jübile diyorum, jübile. İkisinin de jübilesi olacak. Göreceğiz inşallah. Hodri meydan diyorum, hodri meydan.
Jübile seçimi diyor Babacan bu seçimler için. 2023'ün Haziran ayını bekler miyiz? Biraz daha öncesinde mi olur seçim bilmiyorum ama bu seçime geçim derdi her zamankinden fazla damgasını vuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün 1915 Köprüsü'nün açılışını yaparken geçiş ücreti 200 liracık dedi. 200 liracık. 200 liranın haberini yaptık. Haberi yapan muhabir 200 liralık banknot aradı, haber merkezinden çıkmadı. Sokakta biraz bakındılar, zor buldular 200 liralık banknotu, onu söyleyeyim. 200 liralık banknot piyasaya çıktığında dolar kuru 1,6 liraydı. Yani 200 lirayla yaklaşık 125 dolar alınabiliyordu. 200 lira 125 dolar ediyordu. 200 liralık banknot, gıcır gıcır banknot ilk piyasaya çıktığında. Bugün asgari ücretli 200 lirayı kazanabilmek için 1,5 gün çalışmak durumunda. Yani tablo Cumhurbaşkanı'nın gördüğünden, saraydan görünenden çok farklı. 200 lira için kimse 200 liracık diyemiyor.
Bir hafta dediğim gibi ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık.
Cumhurbaşkanı 200 liracık dedi, tartışmalar başladı. 200 liralık banknotlar 1 Ocak 2009 yılında tedavüle girdi. O yıllarda dolar kuru 1 lira 6 kuruş, 200 lira 125 dolara karşılık geliyordu. Bugün 200 lira tedavüldeki en büyük banknot olarak işlem görüyor. 2022'de 200 liranın değeri 13 dolara düştü.
Erdoğan'ın cık dediği 200 lira asgari ücretlinin bütün bir gün çalışarak elde ettiği gelirinden 60 lira fazla. Nitekim Erdoğan da tören alanına getirdiği kalabalığa pahalı mı diye sorduğunda pahalı yanıtını aldı. Erdoğan'ın ufak gördüğü 200 liracık dediği 200 lira bu ülkedeki en değerli banknot.
Peki 200 lira tüketici için ne ifade ediyor?
200 lira 200 liracık değil benim için. 200 lira benim için çok büyük bir rakam.
Onlara göre cık. 200 liracık.
Kimi için 5 litrelik bir ayçiçek yağı, kimi için ise 1,5 günlük emeğinin karşılığı 200 lira. Milyonlarca tüketici de bu 200 lirayı kazanabilmek için bazen saatlerini, hatta günlerini harcıyor ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin ne kadar uygun olduğunu 200 liracık ifadesiyle anlattı. Peki tüketici ne düşünüyor?
Herkesin cüzdanına göre değişir bu şeyler. Vallahi benim için büyük para.
Askeri ücret hesabımız. Vallahi 200 liracık büyük para. Yani 200 liracık onlar için ufak para. Bir ayçiçek yağı alıyorsun işte 160 lira. Her şeyin çok pahalı. Yani 200 liranın şeyine marketlere de gitmek pek akıl işi değil yani.
2009 yılında 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 13 liraydı ve 200 liraya 15 teneke ayçiçek yağı alınabiliyordu. Şimdi aynı ayçiçek yağının fiyatı 150 ile 165 lira arasında değişiyor. Ancak 200 lira sadece bir teneke yağ alabiliyor. Bazı ürünler ise artık 200 liraya alınamıyor. Onlardan biri gram altın. Günümüzde fiyatı 913 lira. 2009 yılında o paraya 4,8 gram altın.